Ayrım 41.
Sayfa 103. Dünyada yoksulluk. Dünya Bankası tarafından belirlenen ve uluslararası karşılaşmalarda kullanılan gelir yoksulluğu sınırları günlük 1,25 dolar ve 2 dolardır. Dünya Bankası'nın yayımladığı Dünya Kalkınma Raporu'nda dünya nüfusunun neredeyse yarısının günde 2 doların altında bir gelire sahip olduğu, 1,1 milyar kişinin ise günde 1 doların altında bir gelirle yaşam mücadelesi verdiği belirtilmektedir. Yoksulluğun en kabul edilemez şekli olan açlığın dünya genelinde bu boyutlarda yaşanması, açlık ve yoksullukla mücadelenin uluslararası önemine de işaret etmektedir. Tablo 4.3 ülke gruplarına göre satın alma gücü paritesine göre günlük 1,25 doların ve 2 doların altında gelire sahip olanların toplam nüfusa oranını göstermektedir. Tablodan da görüldüğü üzere günlük 1,25 doların altında yaşamını sürdüren insanlar özellikle Güney Asya ve Alt Sahra Afrika ülkelerinde yoğunlaşmaktadır. Alt Sahra Afrika ülkelerinde nüfusun yarısı günlük 1,25 dolardan daha az bir gelirle yaşam mücadelesi vermektedir. Günde 2 dolardan daha az bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışan insanların oranı ise yukarıda söz edilen bölgelerde çok daha yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Hem Güney Asya hem de Alt Sahra Afrika ülkeleri için bu oranlar %70'in üzerindedir. Gelir yoksulluğuna ilişkin bu göstergeler dünya genelinde yoksulluğun önemli boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle 1990'lardan itibaren yoksulluk sorununa yönelen ilgi artışında dünyadaki gelir dağılımının az gelişmiş ülkeler aleyhine giderek kötüleşmesinin ve yoksulluğun ulaştığı boyutun önemli bir katkısı bulunmaktadır. Bu durum başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların yoksulluk sorununa yaklaşımında bir takım yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin Birleşmiş Milletler 1997 yılında yayımladığı İnsani Gelişme raporunda yoksulluğa yönelik yaklaşımında daha geniş bir perspektif kazanmış ve insani yoksulluk kavramını geliştirmiştir. Bu çerçevede yoksulluk sadece ekonomik anlamda bir gelir yoksunluğu olarak değil, sosyal ve kültürel bazı olanaklardan yoksun olma anlamında daha geniş bir tanıma kavuşmuştur. Tablo 4.3. Günlük 1,25 doların ve 2 doların altında gelire sahip olanların toplam nüfusa oranı ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde Güney Asya ve Alt Sahra Afrika ülkeleri dünyada yoksulluğun en yaygın görüldüğü bölgeler olarak dikkati çekmektedir. Tabloda dünyadaki çeşitli coğrafi bölgelerden örnekler verilmiştir. Bu verilen örneklere karşılık satın alma gücü paritesine göre günde 1,25 doların altında gelir elde edenlerin toplam nüfusa oranı verilmektedir. Bir diğer veri ise satın alma gücü paritesine göre günde 2 doların altında gelir elde edenlerin toplam nüfusa oranı yüzde olarak gösterilmiştir. Bölgeyi okuduktan sonraki okunacak olan ilk rakam günde 1,25 doların altında gelir elde edenlerin toplam nüfusa oranı yüzde olarak anlaşılmalıdır. İkinci okunacak rakamsa satın alma gücü paritesine göre günde 2 doların altında gelir elde edenlerin toplam nüfusa oranı yüzde olarak anlaşılmalıdır. Doğu Asya ve Pasifik 16,8 38,7. Avrupa ve Merkez Asya 3,7 8,8. Latin Amerika ve Karayipler 8,1 17,2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika 3,6 17,2. Güney Asya 40,3 73,9. Alt Sahra Afrika 50,9 72,9. Birleşmiş Milletler insani yoksulluğun ölçülmesinde 40 yaşına kadar yaşamayan insanların oranı, okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin oranı, sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişimi olmayanların oranı ve yetersiz beslenme gibi yoksulluklar üzerine yoğunlaşmaktadır. UNDP 2009 208. Örneğin, insani yoksulluk göstergeleri içinde yer alan 40 yaşına kadar yaşamayan nüfusun en yoğun olduğu ülke %40,7 ile insani yoksulluk endeksinde 135 ülke sıralamasında 135. sırada olan Afganistan'dır. Güney Afrika'da ise bu oran %36,1'dir. 5 yaş altı çocukların yetersiz beslenme oranı %39 ile yine Afganistan'da en yüksektir. Afganistan'ı %38 oranıyla Pakistan izlemektedir. UNDP 2009 176-178. Sıra sizde 7. Dünya Bankası'nın gelir yoksulluğu için belirlediği sınırlardan yola çıkarak dünyadaki coğrafi bölgelerin yoksulluk durumunu değerlendiriniz. Türkiye'de yoksulluk. Türkiye'de yoksullukla ilgili literatür incelendiğinde konuyla ilgili çalışmaların büyük ölçüde 1990'lı yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başladığına tanık olunmaktadır. Bu süreçte Türkiye'de sık aralıklarla yaşanan ekonomik krizlerin yoksulluk sorununu daha görünür hale getirmesi ve uluslararası gündemde yoksulluk konusunun giderek artan bir ilgi görmesi etkili olmuştur. Bu kısımda öncelikle Türkiye'de yoksulluğun boyutları ve özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu'nun yoksulluk verilerinden hareketle ortaya konulacaktır. Daha sonra ise Türkiye'de yoksulluk üzerinde etkili temel faktörler incelenecektir. Türkiye'de yoksulluğun boyutları. Türkiye'de yoksulluğun boyutlarını ve genel görünümünü ortaya koyan yoksulluk istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılından itibaren düzenli bir şekilde yayınlanmaya başlamıştır. Aşağıdaki tablo, yoksulluk sınırı yöntemlerine göre Türkiye genelinde yoksulluk oranlarını göstermektedir. Tablo 4.4. Harcama esaslı göreli yoksulluk oranları dışında Türkiye'de yoksulluk oranları 2002-2009 döneminde genel olarak azalma eğilimindedir. Kaynak TÜİK Yoksulluk İstatistikleri. Tablomuzda 5 çeşit yoksulluk incelenmektedir. İlk okunacak olan yoksulluğun çeşidi, daha sonraki rakamlarsa 2002'den 2009'a kadarki olan rakamlardır. Yani örnek verecek olursak gıda yoksulluğu, açlık 2002 yılında 1,35 iken 2003 yılında bu rakam 1,29'a düşmüş, 2004'te değişmemiş, 2005'te 0,87'ye düşmüş, 2006'da 0,74'e, 2007'de 0,48'e, 2008'de 0,54, 2009'da da 0,48 yüzde. Yani bu okunan rakamlar fert yoksulluk oranı yüzde rakamlarıdır. Şimdi okumamızı yine tekrarlayalım birinci satırdan itibaren. Gıda yoksulluğu açlık. Yıllara göre fert yoksulluk oranları yüzde. 2002 1,35, 2003 1,29, 2004 1,29, 2005 0,87, 2006 0,74, 2007 0,48, 2008 0,54, 2009 0,48. Yoksulluk, gıda ve gıda dışı. 2002'de 26,96, 2003'te 28,12, 2004'te %25,60, 2005'te %20,50, 2006'da %17,81, 2007'de %17,79, 2008'de %17,11, 2009'da %18,08. Kişi başı günlük 1 doların altı. 2002'de %0,20, 2003'te %0,01, 2004'te %0,02, 2005'te %0,01. Kişi başı günlük 2,15 doların altı. 2002'de %3,4, 2003'te %2,39, 2004'te %2,49, 2005'te %1,55, 2006'da %1,41, 2007'de %0,52, 2008'de %0,47, 2009'da %0,22. Kişi başı günlük 4,3 doların altı. 2002'de %30,30, 2003'te %23,75, 2004'te %20,89, 2005'te %16,36, 2006'da %13,33, 2007'de %8,41, 2008'de %6,83, 2009'da %4,35. Harcama esaslı görelli yoksulluk. 2002'de %14,74, 2003'te %15,51, 2004'te %14,18, 2005'te %16,16, 2006'da %14,50, 2007'de %14,70, 2008'de %15,06, 2009'da %15,12. Tablo 4.4 incelendiğinde 2002-2009 döneminde gıda yoksulluğunun azaldığı görülmektedir. Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan ve aşırı yoksulluk olarak da ifade edilen günde 1 doların altında gelire sahip olanların varlığına 2006 yılından itibaren rastlanmaması da olumlu bir gelişmedir. Gıda ve gıda dışı harcamaları esas alan yoksulluk sınırı yöntemine göre kişilerin yoksulluk oranları ise 2002 yılından itibaren dalgalı bir seyir izlemektedir. 2002 yılında %26,96 olan gıda ve gıda dışı harcamaları esas alan yoksulluk oranı 2003 yılında %28,12'ye yükselmiştir. Söz konusu oran 2003-2006 döneminde azalma eğiliminde olmuş, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında ise hemen hemen aynı düzeyde kalmıştır. Gıda ve gıda dışı harcamaları esas alan mutlak yoksulluk oranında 2008 yılından %17,1, 2009 yılına %18,08, yaklaşık 1 puanlık artış görülmektedir. Bu rakamlar Türkiye genelinde neredeyse her 5 kişiden birinin yoksul olduğunu göstermektedir. Gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk oranının 2003-2006 döneminde azalma eğiliminde olması, bu dönemde gerçekleşen yüksek oranlı ekonomik büyüme ve görece düşük gıda enflasyonu ile açıklanabilir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yoksullukla ilgili istatistiklerine dayanarak Türkiye'de yoksulluğun genel görünümüne ilişkin bazı tespitlerde bulunmak mümkündür. Her şeyden önce Türkiye'de yoksulluk oranları 40 kent ayrımı çerçevesinde önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Gıda ve gıda dışı harcamaları esas alan mutlak yoksulluk oranı 2009 yılı rakamlarına göre kentte %8,86 iken kırda %38,69'dur. Bu durum Türkiye'de kırsal kesimlerde yoksulluğun kente göre çok daha ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. Yoksullukla mücadele noktasında bu hususun dikkate alınması, kırda ve kentte yoksulluğun kaynağındaki nedenlere bağlı çözümler üretilmesi kaçınılmazdır. Yoksulluğun görünümüne ilişkin bir başka önemli gösterge de Türkiye'de hane halkı büyüklüğüne paralel olarak yoksulluk oranlarının artmasıdır. Yine 2009 yılı rakamlarına göre Türkiye'de yoksulluk %38,5 oranı ile 7 ve daha fazla kişiden oluşan hane halklarında en yüksek düzeydedir. Bunu 5-6 kişiden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı izlemektedir. Türkiye'de yoksulluğun görünümü ile ilgili olarak dikkati çeken bir diğer husussa eğitim düzeyi yükseldikçe yoksulluk oranlarının azalmasıdır. Eğitim durumları itibariyle bakıldığında Türkiye genelinde yoksulluk oranlarının en çok okur yazar olmayan veya bir okul bitirmeyenlerde, bir diğer ifadeyle eğitim seviyesi düşük kesimlerde yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Nitekim 2009 yılı rakamları yoksulluk oranının %29,84 ile okur yazar olmayan veya bir okul bitiremeyenlerde en yüksek, %0,71 ile de yüksek okul, fakülte ve üstü eğitim düzeyindeki kişilerde en düşük olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi yüksek olan kişilerde yoksulluk oranının oldukça düşük bir seviyede olması, eğitimin kişilerin istihdam edilebilirliği ve beşeri sermayeleri üzerindeki olumlu etkisinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de çalışan yoksulların oranının genel yoksulluk oranına oldukça yakın olması, yoksullukla ilgili öne çıkan önemli bir başka göstergedir. 2009 yılı rakamlarına göre istihdamdaki fertlerin yoksulluk oranı %15,37'dir ve Türkiye genelindeki yoksulluk oranının sadece 3 puan altındadır. Bu durum, istihdamın yoksulluğun önlenmesi noktasında ne derece güçlü bir seçenek olduğunun sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu noktada düzgün işlerin yaratılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Çalışanların haklarının korunduğu ve sosyal koruma ile birlikte yeterli düzeyde gelir getiren üretken iş anlamındaki düzgün işlerin yaratılması, istihdamı yoksulluk riski karşısında önemli bir çözüm aracı haline getirebilecektir. Dikkat! Düzgün iş, istihdam gelir ve sosyal korumanın çalışanların haklarından ve sosyal standartlarından ödün verilmeksizin başarılabildiği bir ekonomik ve sosyal gelişme sürecine işaret etmektedir. Ekonomik faaliyet durumu itibariyle yoksulluk oranları incelendiğinde ise 2009 yılı rakamlarına göre Türkiye'de yoksulluğun 15 yaşından küçük fertlerde yoğunlaştığı görülmektedir. %25,77 olan 15 yaşından küçük fertlerin yoksulluk oranı Türkiye'de her 4 çocuktan birinin yoksul olduğu anlamına gelmektedir. Ekonomik faaliyet durumu itibariyle 15 yaşından küçük fertlerin ardından %19,51 oranıyla iş arayanların yoksulluk oranı en yüksektir. Bu oran işsizlikle yoksulluk arasındaki nedensellik ilişkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sıra sizde 8. 2002-2009 döneminde Türkiye'de gıda ve gıda dışı harcamaları esas alan yoksulluk oranlarındaki eğilimi değerlendiriniz. Türkiye'de yoksulluk üzerinde etkili olan faktörler. Yoksulluk üzerinde etkili olan faktörler her ülke için aynı değildir. Zira yoksulluk her ülkenin kendi iç dinamiklerinden şekillenmekte, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısından kaynaklanan bir takım özellikler göstermektedir. Türkiye'de de yoksulluk üzerinde etkili olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu kısımda Türkiye'de yoksulluk üzerinde etkili olan başlıca yapısal faktörler incelenmektedir. Gelir dağılımı. Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliğinin özellikle OECD ortalaması ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğuna Türkiye'de gelir dağılımının incelendiği bölümde değinilmişti. Dönemsel olarak bakıldığında Türkiye'de gelir dağılımının özellikle 1980 sonrasında daha olumsuz bir tablo içinde olduğu görülmektedir. İhracata dayalı ekonomi politikasının uygulamaya konulduğu 1980 sonrası dönemde özellikle izlenen düşük ücret politikasıyla gelir dağılımı ücretli kesim aleyhine bozulmuştur. Dikkat! 1980 sonrası dönemde izlenen düşük ücret politikasıyla kar oranlarını arttırarak yatırımları uyarmak, yerli üretimin maliyetini düşürerek ihracata konu olan malların rekabet gücünü arttırmak ve iç talebi kısarak iç piyasalarda satın alınamayan malların ihracatını arttırmak gibi hedefler gözetilmiştir. Türkiye'de planlı dönemde yoksulluk sorununun hafifletilmesinde ise istikrarlı ekonomik büyüme oldukça etkili olmuştur. Büyüme hızının gerilediği yıllarda yoksulluk da artmıştır. Bu nedenle yoksulluğun hafifletilmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için ekonominin üretim gücünün ve gelir düzeyinin artırılması son derece önemlidir. DPT 2001-111. Göç. Türkiye'de göç ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi doğrudan ortaya koyabileceğimiz bir veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak ülkenin ekonomik ve sosyal gerçekleri dikkate alındığında Türkiye genelinde 1950'lerden itibaren başlayan ve kırsal kesimdeki yoksullaşmaya bağlı olarak yaşanan bir göç olgusunun varlığı dikkati çekmektedir. Bu yıllarda başlayan sosyoekonomik değişimlerle birlikte kırsal alandaki yerleşim yerlerinden kentlere doğru gerçekleşen iç göç, kırda yaşanan yoksulluğun kentlere taşınmasına ve biçim değiştirmesine neden olmuştur. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2009-15. Söz konusu dönemde kırdan kente göçün en önemli nedeni kırsal kesimin pazara açılması ve tarımda makineleşme sonucu kırdaki iş gücünün kente yönelmesidir. Ancak kentleşme ve sanayileşme sürecinin paralel gitmediği Türkiye'de kentteki istihdam olanaklarının yetersizliği, işsiz ya da düzenli bir gelire sahip olamayan ve kentle bütünleşmeyen bir yoksul kitlenin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kitap. Oğuz Işık'ın ve M. Melih Pınarcıoğlu'nun Nöbetleşe Yoksulluk Sultanbeyli Örneği. İstanbul İletişim Yayınları 2008 adlı kitabında Türkiye'de göç ve yoksulluk arasındaki ilişkiye dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. İş gücü piyasası. Gelişmekte olan ya da gelişmiş pek çok ülkede yoksulluğun kaynağındaki nedenler arasında İş gücü piyasasından kaynaklanan nedenler giderek daha fazla ağırlık kazanmaktadır. Türkiye'de iş gücü piyasasının özellikleri bazı sorunlara işaret etmektedir. İş gücüne katılım ve istihdam oranlarının düzeyi OECD ülkeleri ve AB ortalamasıyla mukayese edildiğinde oldukça düşüktür. Özellikle kadınların iş gücüne katılma oranlarının düzeyi önemli bir sorun olarak karşımızdadır. OECD ve AB 15 ortalamasında %70'lerin üzerinde seyreden iş gücüne katılma oranı Türkiye'de %48 seviyesindedir. Yine kadınların iş gücüne katılma oranı da hem OECD hem de AB 15 ortalamasında %60 seviyesindeyken Türkiye'de bu oran yaklaşık %27'dir. İş gücüne katılmayanların oranının yüksekliği yanında işsizlik oranının yüksekliği de yoksulluğun kaynağındaki önemli bir diğer nedendir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinin ardından daha da artan işsizlik oranları yoksulluk açısından önemli bir risk unsuru olmaktadır. Bu sorunlarla birlikte %15 seviyesinde olan çalışan yoksullar ve %40'ın üzerinde seyreden kayıt dışı istihdam oranı da Türkiye'de yoksulluğun kaynağındaki nedenler arasında iş gücü piyasasından kaynaklanan nedenleri oldukça önemli bir hale getirmektedir. Ekonomik krizler. Yoksulluk sorununun Türkiye'de 1990'lı yılların ortalarından itibaren tartışılmaya başlamasında uluslararası kuruluşların yoksulluk konusuna gündemlerinde giderek daha fazla yer vermeleriyle birlikte 1994 yılında yaşanan ekonomik krizin de önemli bir rolü olmuştur. Şüphesiz 1994 yılı yoksulluğun Türkiye'de bir sorun olarak ilk kez ortaya çıktığı yıl değildir. Ancak sosyoekonomik yönleriyle yoksulluk sorununun bu krizden sonra daha görünür hale geldiği de bir gerçektir. Sallan Gül, Gül 2008 361. Aynı şekilde 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler de ekonomik ve sosyal alandaki yansımalarıyla Türkiye'de gerek akademik gerek siyasi çevrelerde yoksulluk sorununu önemli bir noktaya taşımıştır. Krizlerin ortak sonuçları genel olarak ekonominin kısa bir süre içinde önemli ölçüde daralması, işsizlik oranlarındaki artış, hızlanan enflasyon ve reel ücretlerin düşmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlardan en çok etkilenenlerse çoğu kayıt dışı sektörde niteliksiz işlerde çalışan, kriz sırasında işini kaybeden ya da geliri azalan düşük gelirli kesimlerdir. Koyuncu ve Şenses 2004-19. Kitap. Gülten Kazgan'ın Türkiye Ekonomisinde Krizler 1929-2001 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2005 adlı kitabında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerin nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sosyal güvenlik. Sosyal güvenliğin geniş anlamda temel amacı muhtaçlığın ve yoksulluğun önlenmesidir. Bu çerçevede sosyal sigorta ve sosyal yardım ve hizmetleri içeren modern sosyal güvenlik tekniklerinin kişilerin muhtaçlık ve yoksulluktan kurtarılması noktasında önemli işlevleri bulunmaktadır. Arıcı 2004-258. Türkiye'de 1990'lı yılların başından itibaren sosyal güvenlik sisteminin sorunları sistemin verdiği açıkların artmasına paralel bir biçimde tartışılmaya başlamış, yeniden yapılandırma çalışmaları gündeme gelmiştir. Reformun gerekçeleri arasında nüfus yapısındaki değişim, finansman açıklarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri, nüfusun tamamıyla koruma altına alınamaması, yönetim ve altyapı sorunları ile birlikte mevcut sistemin yoksulluğa karşı etkin bir koruma sağlayamaması da ön plana çıkmıştır. Yeniden yapılandırma ile öngörülen genel çerçevenin önemli bir ayağını da dağınık halde yürütülen sosyal yardım ve hizmetlerin nesnel yararlanma ölçütlerine dayalı, muhtaç kesimlerin ulaşabileceği bir sisteme dönüştürülmesi oluşturmuştur. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulması ile yoksullukla mücadelede sosyal yardımların etkinliğini tartışılır hale getiren kurumsal yapıdaki çok başlılığın giderilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Eğitim. Ekonomideki yapısal sorunlar ve dönemsel dalgalanmalar bir kenara bırakıldığında istihdam edilebilmek ve dolayısıyla yaşamı idame ettirebilecek bir gelire sahip olmak, özellikle iş gücü piyasasında ilk kez iş arayanlar için eğitimin önemini ortaya koymaktadır. Gelir getirici bir işe sahip olmayanlar ya da düşük nitelikli işlerde düşük ücretle ve herhangi bir sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlar mutlak yoksulluk riskiyle karşı karşıyadırlar. Nitekim Türkiye'de yoksulluk istatistikleri eğitimle yoksulluk arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Eğitim seviyesi yükseldikçe yoksulluk oranları azalmaktadır. Türkiye'de genel olarak iş gücünün eğitim düzeyinin düşüklüğü ve eğitim sisteminin iş gücü piyasasının taleplerini karşılama noktasındaki yetersizliği de yoksulluk sorununun derinleşmesinde etkili olan faktörlerdir. Aile ve dayanışmacı unsurlar. Nüfusu yenileme, kültürü gelecek nesillere taşıma, çocukları sosyalleştirme gibi işlevlere sahip bir kurum olan aile, toplumların sürekliliği için vazgeçilmez olduğu gibi toplumsal dayanışmanın da merkezinde yer almaktadır. Aile kurumu, Türk toplumunda önemli bir sosyal koruma görevi de üstlenmektedir. Her ne kadar kırsal bölgelerden kente göçün bir sonucu olarak geleneksel geniş aile tipinden çekirdek aileye doğru bir geçiş söz konusu olsa da yaşlı anne baba, engelli veya 18 yaşına geçen kız ve erkek çocuklar aile dışına itilmemekte ve ailenin koruyuculuğu altında kalmaktadır. Erkal 1996-93-99. Yaşanan ekonomik krizlerin etkilerinin güçlü aile değerleriyle birlikte bir ölçüde de olsa hafifletildiği ve bir sosyal patlama yaratmadığı konusunda toplumda ortak bir kanaat bulunmaktadır. Doğan 2003-86. Dünya Bankası tarafından yayımlanan bir raporda da Türkiye'de sosyal ilişkilerin yeniden üretilmesi anlamında önemli bir role sahip olan yüksek düzeyde bir sosyal dayanışmanın varlığına işaret edilmektedir. World Bank 2003-33. Sıra sizde 9. Türkiye'de iş gücü piyasasından kaynaklanan hangi sorunlar yoksulluğun nedenleri arasındadır?